Ayrım 20. Kamu yönetimi. Sayfa 230. Ünite 8. Hükümet dışı uluslararası örgütler. Hükümet dışı örgütler, BM'ye göre devletler arası anlaşmalarla kurulmamış bütün uluslararası örgütler hükümet dışı örgüt olarak kabul edilir. Hükümet dışı örgütleri tanımlamak için en sık başvurulan ölçütler arasında kar amacı gütmeme ya da gönüllülük ve uluslararası toplumsal yarar gütme bulunmaktadır. Kar amacı gütmeme, gönüllülük ölçütüne göre bir oluşumun hükümet dışı örgüt olabilmesi için özel ya da ticari şirketlerden farklı olarak faaliyetlerini herhangi bir maddi beklenti olmadan yürütmesi gerekmektedir. Uluslararası toplumsal yarar gütme ölçütü, tüm uluslararası toplumun ve özellikle de geleneksel olarak devletler arası ilişkiler alanının birçok açıdan dışarıda bıraktığı toplumlar arası ve ötesi örgütlenmeleri ve insanların genel yararını gütme şeklinde tanımlanabilir. Hükümet dışı örgütlerin temel faaliyet alanları arasında sayılabilecek çevre, insan hakları, kültürel değerlerin korunması gibi konuların küresel nitelikte olması bu örgütlerin de küreselleşmesi sonucunu doğurmuştur. Uluslararası Af Örgütü. Uluslararası Af Örgütü, insan haklarına saygı gösterilmesi ve bu hakların korunması konusunda çalışan insanların oluşturduğu uluslararası alanda tanınan küresel bir harekettir. Vizyonu, her insanın insan hakları evrensel beyannamesi tarafından kabul edilen insan haklarına ve diğer tüm uluslararası insan hakları standartlarına erişebilmesini sağlamaktır. Dikenli telle çevrilmiş bir mum şeklinde bir amblem benimseyen UAÖ misyonu şöyledir. Kadınların, çocukların, azınlıkların ve yerel hakların hakları, işkenceye son verme, idam cezasının kaldırılması, şikir mahkumlarının, sığınmacıların ve göçmenlerin sorunları ve hakları, siyasi suçluların hakları, insan onurunun korunması. Uluslararası Af Örgütü, karanlığa küf edeceğine bir mum da sen yak anlayışından esinlenerek ve fakat mevcut sorunlara, engellere ve mahkumiyetlere de dikkat çekerek dikenli telle çevrilmiş bir mum şeklinde bir amblem benimsemiştir. UAÖ'nün kendisini benzer birçok hükümet dışı örgütten de ayıran en önemli çalışma ilkesi ülke kuralıdır. Work on Own Country Rule, WOOC. Bu kurala göre örgüt temsilcilikleri bulundukları ülkede hak ihlalini uğrayanlarla ilgili raporlama yapamamaktadır. İnsan hakları mücadelesinin milli değil, uluslararası bir sorumluluk olduğundan hareketle getirilen ve idam cezası ve göçmenlerin durumu konusunda istisnası olan bu kuralın iki temel amacı olduğu söylenmektedir. Yürütülen faaliyetlerin tarafsızlığını teminat altına almak ya da bu manada örgüt içine ve veya dışına teminat vermek ve üyelerle gönüllü, profesyonel tüm çalışanların herhangi bir baskı olmadan çalışmasını garanti altına almak. İnsan Hakları İzleme Örgütü. Helsinki Nihai Senedi'nin 1975'te yayınlanmasını takiben özellikle Doğu Bloku devletlerindeki insan hakları ihlallerini gündeme getirmek, bu devletlerin Helsinki'de uzlaşılan ilke ve kurallara ne ölçüde uyduğunu izlemek ve bu çerçevede onlar üzerinde siyasi baskı oluşturmak amacıyla 1978'de kurulan Helsinki Watch örgütün ilk nüvesini oluşturmaktadır. Bölgelerindeki insan hakları uygulamalarını izlemek için 1981'de kurulan America's Watch, 1985'te kurulan Asia Watch, 1988'de kurulan Africa Watch ve 1989'da kurulan Middle East Watch örgütün temel bileşenlerini oluşturmaktadır. Yeşil Barış. Yeşil Barış, 1971 yılından itibaren küresel düzeyde çevre sorunlarına karşı mücadele veren en önemli hükümet dışı uluslararası örgüttür. Vancouver'da, Kanada, düzenlenen nükleer karşıtı eylemlerle olgunlaşan yapılanma, ismini ABD'nin Alaska'da yapacağı nükleer denemeye itirazi tanıklık etme yolculuğu için kiralanan ve adı Greenpeace olarak değiştirilen gemiden almaktadır. Yürüttüğü temel konular şunlardır. Okyanuslar ve yaşlı ormanların korunması, iklim değişikliklerini durdurabilmek için fosil yakıtların kademeli olarak sonlandırılması ve yenilebilir enerjilerin teşvik edilmesi, nükleer silahlanma ve nükleer kirliliğe son verilmesi, zehirli kimyasalların ortadan kaldırılması, genleriyle oynanmış organizmaların doğaya bırakılmasının önlenmesi. Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Federasyonu. Kızıl Haç olarak anılacak yapının 1863'te kurulmasına giden yol, İtalyan Birliği'nin sağlanmasıyla sonuçlanacak süreçteki savaşlardan 1859 Solferino Muharebesi'ne tanık olan İsviçreli iş adamı Henry Dunant'ın savaş alanında yaralıların ve sivillerin durumu karşısındaki insani rahatsızlığıyla başlamıştır. Dunant ve arkadaşlarının yaralılara yardım için Uluslararası Komite, International Committee for Relief to the Wounded adını verdikleri sivil yapılanma, İsviçre bayrağının ters yüz edilmiş şekli olan sembolleri nedeniyle Kızıl Haç olarak anılmaya başlamıştır. 1919 yılında kurulan Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Federasyonu, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, IFRC, büyük ölçüde özerk, bağımsız, ulusal sivil toplum örgütleri ya da dernekler şeklinde örgütlenmiş yapılardan National Societies oluşan bir uluslararası çatı örgütüdür. Türkiye Kızılayı, 11 Haziran 1868 tarihinde Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti adıyla kurulan Kızılay, 1947'de Türkiye Kızılay Derneği adını almıştır. Kuruluşa Kızılay adını Atatürk vermiştir. Cenevre Sözleşmeleri gereği, çatışma alanlarında tanınan ayrıcalıklardan kaynaklanan uygulamaları yürütme yetkisi de münhasıran tanınan Kızılay, istediği zaman ve şekilde yardım ve bağış toplama yetkisine de sahiptir. Ünite ile ilgili sorular. 1. BM'de danışmanlık statüsü elde etmek isteyen hükümet dışı örgütlerin taşıması gereken özelliklerden hangisi yanlış verilmiştir? A. BM amaç ve ilkelerine uygun hareket etmesi. B. Faaliyet alanında genel kabul görmüş ve temsil niteliğine haiz olması. C. Merkezi ve temsilcisi bulunması. D. Kurumsal varlık ve süreklilik arz etmesi. E. Devletler ya da hükümetler arası bir anlaşmayla kurulmuş olması. Yanıt. BM'de danışmanlık statüsü elde etmek isteyen hükümet dışı örgütlerin devletler ya da hükümetler arası bir anlaşmayla kurulmamış olması gerekmektedir. 2. Hükümet dışı örgütlerin kar amacı gütmeme ya da gönüllülük ölçütüne göre hangisi söylenemez? A. Faaliyetlerini herhangi bir maddi beklenti olmadan yürütmesi gerekmektedir. B. Üyelere ya da çalışanlara kar payı dağıtmamalarıdır. C. Bireysel katkılar, bağışlar ve aidatlarla faaliyetler gerçekleştirmeli ve kazanç üyelere dağıtılmalıdır. D. Gönüllülük esası vardır. E. Tüm harcamaların ve giderlerin bireysel katkılar, bağışlar ve aidatlarla karşılanmasının mümkün olmadığı vurgulanmakta ve yine üyelere dağıtılmamak ve diğer faaliyetlerde kullanılmak kaydıyla kazanç ya da kar getirici faaliyetlerin temel ilkeye halel getirmediği söylenmektedir. Yanıt C. Hükümet dışı örgütlerin kar amacı gütmeme ya da gönüllülük ölçütüne göre üyelere kar dağıtılmamalıdır. 3. Hükümetler tarafından toplumdan ziyade hükümetin çıkarlarına hizmet etmek için gerçek hükümet dışı örgütlere karşı kurulan örgütlere ne ad verilir? A. Ringo, B. Gongo, C. Bingo, D. Business Oriented, E. Religious Oriented. Yanıt B. Hükümetler tarafından toplumdan ziyade hükümetin çıkarlarına hizmet etmek için gerçek hükümet dışı örgütlere karşı kurulan örgütlere Government Oriented, NGOs, GONGO denmektedir. 4. Dini oluşumların cemaatlerinin dar çıkarlarını gerçekleştirme amacıyla kurduğu sallanan kuruluşlara ne ad verilmektedir? A. Ringo, B. Gongo, C. Bingo, D. Business Oriented, E. Government Oriented. Yanıt A. Dini oluşumların cemaatlerin dar çıkarlarını gerçekleştirme amacıyla kurduğu sallanan kuruluşlara Ringo, Religious Oriented, NGOs denmektedir. 5. İş çevreleri ya da sermaye tarafından kurulan ya da desteklenen hükümet dışı örgütlere ne ad verilmektedir? A. Ringo, B. Gongo, C. Bingo, D. Religious Oriented, E. Government Oriented. Yanıt C. İş çevreleri ya da sermaye tarafından kurulan ya da desteklenen hükümet dışı örgütlere Bingo, Business Oriented, NGOs denmektedir. 6. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının aldığı eleştirilerden değildir? A. Mevcut düzenin açıklarını kapatarak kendisini idame ettirmesi için yönlendirildiği, B. toplumun gazını alma işlevi gördüğü, C. halka dayalı olduğu, D. neoliberalizmin araçları olarak faaliyet gösterdiği, E. sadece insani açıdan faaliyet göstermediği. Yanıt C. Sivil toplum kuruluşlarının mevcut düzenin açıklarını kapatarak kendisini idame ettirmesi için yönlendiren, bu anlamda da toplumun gazını alma işlevi gören ve halka dayalı alternatifler olmaktan ziyade neoliberalizmin araçları olarak faaliyet gösteren yapılanmalar olduğu yönünde eleştiriler getirilmektedir. 7. Hükümet dışı örgütlerin küreselleşmesi sonucunda doğuran hangisidir? A. Mevcut düzenin açıklarını kapatarak kendisini idame ettirmesi için yönlendirilmesi. B. Toplumun gazını alma işlevi görmesi. C. Halka dayalı olması. C. Halka dayalı olmaması. D. Neoliberalizmin araçları olarak faaliyet göstermesi. E. Çevre, insan hakları, kültürel değerlerin korunması gibi konuların küresel nitelikte olması. Yanıt E. Çevre, insan hakları, kültürel değerlerin korunması gibi konuların küresel nitelikte olması, hükümet dışı örgütlerin küreselleşmesi sonucunu doğurmuştur. 8. Uluslararası Af Örgütü ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Bir dizi insan hakları örgütünün 1988'de tek bir şemsiye altında toplanmasıyla oluşturulmuştur. Bir dizi insan hakları örgütünün 1988'de tek bir şemsiye altında toplanmasıyla oluşturulmuştur. B. Ulaştığı kapsama alanı hem etkinliği hem de tanınırlığı ve bilinirliği açısından en önde gelen hükümet dışı örgütlerdendir. C. 28 Mayıs 1961'de The Observer'da Peter Benenson imzasıyla yayınlanan The Forgotten Prisoners makalesiyle başladığı kabul edilen bir süreçte kurulmuştur. D. Fikir suçlarının mahkumiyetlerinin son bulması ve serbest bırakılmaları yönünde ilerletilen kampanyalarla elde edilen başarılar ve artan destekle de zamanla diğer insan hakları ihlalleriyle de ilgilenme şeklinde sürdürüldü. E. Fikir, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kavuşturmaya uğrayan ve özgürlüğü kısıtlananların haklarını savunmak amacıyla yola çıktı. Yanıt A. Bir dizi insan hakları örgütünün 1988'de tek bir şemsiye altında toplanmasıyla oluşturulan örgüt insan hakları izleme örgütüdür. 9. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Af Örgütü'nün misyonları arasında yer almaz? A. İşkenceye son verme, B. Kitle imha silahlarının kullanımının engellenmesi, C. İdam cezasının kaldırılması, D. Fikir mahkumlarının, sığınmacıların ve göçmenlerin sorunları ve hakları, E. Siyasi suçluların hakları. Yanıt B. Uluslararası Af Örgütü'nün misyonları, kadınların, çocukların, azınlıkların ve yerel halkların hakları, işkenceye son verme, idam cezasının kaldırılması, fikir mahkumlarının, sığınmacıların ve göçmenlerin sorunları ve hakları, siyasi suçluların hakları, insan onurunun korunmasıdır. 10. UAÖ'nün yürüttüğü aktif kampanyaların konularından değildir. A. İşkence ve kötü muameleye son verilmesi, idam cezasının kaldırılması. B. Suçu ne olursa olsun tüm siyasi mahkumların serbest bırakılması. C. Kadınlara karşı şiddetin ve ayrımcılığın durdurulması. D. Göçmenlerin ve sığınmacıların haklarının korunması. E. Küresel silah ticaretinin düzenlenmesi ve terörle mücadelenin adaletten ayrılmadan yürütülmesi. Yanıt B. UAÖ'nün yürüttüğü aktif kampanyaların konularından biri şiddete başvurmamış siyasi mahkumların serbest bırakılmasıdır. 11. Vizyonu her insanın insan hakları evrensel beyannamesi tarafından kabul edilen insan haklarına ve diğer tüm uluslararası insan hakları standartlarına erişebilmesini sağlamak olan örgüt hangisidir? A. Uluslararası Af Örgütü. B. İnsan Hakları İzleme Örgütü. C. Yeşil Barış Örgütü. D. İnsan Hakları Komisyonu. E. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Yanıt A. Uluslararası Af Örgütü'nün vizyonu, insan haklarını ve diğer tüm uluslararası insan hakları standartlarına erişebilmesini sağlamaktır. 12. Karanlığa küfredeceğini bir mum da sen yak anlayışını benimseyen örgüt hangisidir? A. Kızılay, B. Kızıl Haç, C. Uluslararası Af Örgütü, D. İnsan Hakları İzleme Örgütü, E. Yeşil Barış Örgütü. Yanıt C. Uluslararası Af Örgütü, karanlığa küfredeceğini bir mum da sen yak anlayışını benimsemiştir. 13. UAÖ Nobel Barış Ödülünü hangi yıl almıştır? A. 1975, B. 1976, C. 1977, D. 1978, E. 1979. Yanıt C. UAÖ 1977 yılında Nobel Barış Ödülü, 1978 yılında BM İnsan Hakları Ödülünü almıştır. 14. UAÖ'nün en üst düzey yönetim organı hangisidir? A. Uluslararası Konsey, B. Uluslararası Yürütme Komitesi, C. Sekreterya, D. Genel Sekreter, E. Genel Başkan. Yanıt A. Uluslararası Konsey, UAÖ'nün en üst düzey yönetim organıdır. 15. UAÖ faaliyetlerinin UAÖ statüsüne, ilkelerine ve Uluslararası Konsey tarafından belirlenen genel politikalara uygun bir şekilde yürütülmesini gözetlemek, denetlemek ve sağlamak hangisinin görevidir? A. Uluslararası Konsey, B. Uluslararası Yürütme Komitesi, C. Sekreterya, D. Genel Sekreter, E. Genel Başkan. Yanıt B. Uluslararası Yürütme Komitesi'nin görevi, faaliyetlerin UAÖ statüsüne, ilkelerine ve Uluslararası Konsey tarafından belirlenen genel politikalara uygun bir şekilde yürütülmesini gözetlemek, denetlemek ve sağlamaktır. 16. Hükümet dışı örgütlerde örgüt temsilcilikleri bulundukları ülkede hak ihlalini uğrayanlarla ilgili raporlama yapılmaması ilkesi hangisidir? A. Eşitlik kuralı, B. Ayrıcalık kuralı, C. Ülke kuralı, D. Sabit kural, E. Af kuralı. Yanıt C. UAÖ'nün kendisine benzer birçok hükümet dışı örgütten ayıran en önemli çalışma ilkesi ülke kuralıdır. Work on Own Country Rule, WOOC Bu kurala göre örgüt temsilcilikleri bulundukları ülkede hak ihlaline uğrayanlarla ilgili raporlama yapamamaktadır. 17. Aşağıdakilerden hangisi ülke kuralının amacıdır? A. Faaliyetlerin tarafsızlığını ve baskı altında olmadan gerçekleştirildiğini göstermek. B. İnsan hakları mücadelesini milli hale getirmek. C. Aktivistleri desteklememek. D. Gönüllülerin baskı altında çalışmasını sağlamak. E. Yürütülen faaliyetlerin tarafsızlığını ortadan kaldırmak. Yanıt A. Ülke kuralının amacı yürütülen faaliyetlerin tarafsızlığını teminat altına almak ya da bu manada örgüt içine ve veya dışına teminat vermek ve üyelerle gönüllü profesyonel tüm çalışanların herhangi bir baskı olmadan çalışmasını garanti altına almak. 18. 1. Batılı devletlerin insan hakları ihlallerine yoğunlaşması. 2. Bağışçılarının önemli bir kısmının batılı olması. 3. Batılı devletlerin müttefiklerine daha anlayışla yaklaştığı. 4. Kültürel yerel değerlere dikkat edilmediği. Yukarıdakilerden hangisi Uluslararası Af Örgütü'nü yöneltilen eleştiriler arasında sayılabilir? A. 1 ve 2, B. 2 ve 3, C. 1, 2 ve 3, D. 2, 3 ve 4, E. 1, 2, 3 ve 4. Yanıt E. Hepsi Uluslararası Af Örgütü'ne yöneltilen eleştirilerdendir. 19. Uluslararası Af Örgütü temsilciliklerinin bulundukları ülkeyle ilgili hak ihlali araştırmalarına katkıda bulunamamaları kuralına ne ad verilir? A. Ulusal İşlem Kuralı, B. Parson Yasası, C. Tanıklık Etme Kuralı, D. Ülke Kuralı, E. En çok ayrılan ülke kuralı. Yanıt D. Ülke kuralına göre örgüt temsilcilikleri bulundukları ülkede hak ihlaline uğrayanlarla ilgili raporlama yapamamaktadır. 20. Aşağıdakilerden hangisi BM'de danışmanlık statüsü elde etmek isteyen hükümet dışı örgütlerin sahip olması gereken özellikler arasında yer almaz? A. BM amaç ve ilkelerine uygun hareket etmesi. B. Faaliyet alanında genel kabul görmüş ve temsil niteliğine sahip olması. C. Yıllık bütçesinin olması. D. Kurumsal varlık ve süreklilik arz etmesi. E. Devletler ya da hükümetler arası bir anlaşmayla kurulmamış olması. Yanıt C. Hükümet dışı örgütlerin yıllık bütçeye sahip olması gerekmez. 21. 1978'den itibaren kurulan bir dizi insan hakları örgütünün 1988'de tek bir şemsiye altında toplanmasıyla oluşturulan örgüt hangisidir? A. Kızılay, B. Kızıl Haç, C. Uluslararası Af Örgütü, D. İnsan Hakları İzleme Örgütü, E. Yeşil Barış Örgütü. Yanıt D. İnsan Hakları İzleme Örgütü, bir dizi insan hakları örgütünün 1988'de tek bir şemsiye altında toplanmasıyla oluşturulmuştur. 22. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün temel bileşenleri arasında sayılmaz? A. America's Watch, B. Rights Watch, C. Helsinki Watch, D. Middle East Watch, E. Africa Watch. Yanıt B. 1978'de kurulan Helsinki Watch, örgütün ilk nüvesini oluşturmaktadır. Bölgelerindeki insan hakları uygulamalarını izlemek için 1981'de kurulan America's Watch, 1985'te kurulan Asia Watch, 1988'de kurulan Africa Watch ve 1989'da kurulan Middle East Watch, örgütün temel bileşenlerini oluşturmaktadır. 23. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün aşağıdakilerden hangisinde şubesi bulunmamaktadır? A. New York, B. Moskova, C. Tokyo, D. Toronto, E. San Francisco. Yanıt A. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün merkezi New York'tadır. 24. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir? A. Tespit edilen insan hakları ihlalleri ışığında ihlalci devletler üzerinde uluslararası baskı kurulması ve ilgili devletin bu kapsamda uygun önlemler almasını sağlamak. B. Her yıl insan hakları savunucusu ödülü vermek. C. Aktivist üyeler aracılığıyla insan haklarını ihlal eden ülkelerde direnişler gerçekleştirmek. D. Topladığı bağışlarla insan hakları ihlaline uğrayanlara tazminat ödemek. E. BM nezdinde üye ülkelerde insan hakları ihlali denetimleri yapmak. Yanıt A. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün temel hedefi tespit edilen insan hakları ihlalleri ışığında ihlalci devletler üzerinde uluslararası baskı kurulması ve ilgili devletin bu kapsamda uygun önlemler almasını sağlamaktır. 25. Aşağıdakilerden hangisi HRW'nun yaptığı çalışmalardan değildir? A. Sansürün önlenmesi, B. Kara mayınlarının yasaklanması, C. Çocuk askerlerin durumu, D. Grevin yasaklanması, E. Misket bombalarının yasaklanması. Yanıt D. HRW İnsan Hakları Örgütleri'nin çalıştığı genel insan hakları konularının yanı sıra çocuk askerlerin durumu, kara mayınlarının ve misket bombalarının yasaklanması, sansürün önlenmesi ve bunun gibi konularda yaptığı çalışmaları da özellikle vurgulamaktadır. 26. Aşağıdakilerden hangisi HRW'nun aldığı eleştirilerden biri değildir? A. Ülke kuralını benimsemesi. B. ABD'de vergi muafiyetine sahip olması. C. Masa başı çalışmasının HRW'nun çalışmalarının sağlıklı olmasını engellediği. D. HRW'ya katkıların yoğunlukla Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'dan geldiği. E. HRW'nun tarihindeki en büyük bağışçı George Soros'un HRW'ya ilgisi. Yanıt: A. HRW'nun aldığı eleştiriler arasında ülke kuralını benimsemesi bulunmamaktadır. 27. 1971 yılından itibaren küresel düzeyde çevre sorunlarına karşı mücadele veren en önemli hükümet dışı uluslararası örgüt hangisidir? A. Kızılay, B. Kızıl Haç, C. Uluslararası Af Örgütü, D. İnsan Hakları İzleme Örgütü, E. Yeşil Barış Örgütü. Yanıt E. Yeşil Barış Örgütü 1971 yılından itibaren küresel düzeyde çevre sorunlarına karşı mücadele veren en önemli hükümet dışı uluslararası bir örgüttür. 28. Yeşil Barış'ı olgunlaştıran nükleer karşıtı eylemler nerede düzenlenmiştir? A. Stockholm, B. Vancouver, C. Londra, D. Osaka, E. Ottawa. Yanıt B. Yeşil Barış'ı olgunlaştıran nükleer karşıtı eylemler Vancouver, Kanada'da düzenlenmiştir. 29. 1972 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı neticesinde imzalanan çevre hakkı konusunda uluslararası düzeydeki ilk ve en önemli belge hangisidir? A. Stockholm Deklarasyonu, B. Cenevre Sözleşmesi, C. Londra Sözleşmesi, D. Ankara Mutabakatı, E. Assumption Anlaşması. Yanıt A. 1972 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı neticesinde imzalanmış olan Stockholm Deklarasyonu, çevre hakkı konusunda uluslararası düzeydeki ilk ve en önemli belgedir. 30. Aşağıdakilerden hangisi Greenpeace'in çalışmalarda bulunduğu konulardan değildir? A. Okyanuslar ve yaşlı ormanların korunması. B. Yenilenebilir enerjilerin teşvik edilmesi. C. Nükleer silahlanma ve nükleer kirliliğe son verilmesi. D. Zehirli kimyasalların ortadan kaldırılması. E. Genleriyle oynanmış organizmaların doğaya bırakılması. Yanıt E. Greenpeace'in çalışmalarda bulunduğu konulardan biri de genleriyle oynanmış organizmaların doğaya bırakılmasının önlenmesidir. 31. Aşağıdakilerden hangisi Yeşil Barış Örgütü'nün faaliyet alanları arasında yer almaz? A. İklim değişikliği, B. Nükleer atıklar ve kirlenme, C. Genetiğiyle oynanmış organizmalar, D. Fosil yakıtların kullanılmasının teşviki, E. Deniz canlılarının korunması. Yanıt D. Greenpeace, fosil yakıtların kullanımının sonlandırılması alanında çalışmalar yapmaktadır. 32. Aşağıdakilerden hangisi Greenpeace'e yönelik eleştirilerden değildir? A. Eylemlerle isimlerinin zarar görmesini istemeyen şirketlerin yüklü miktarlarda bağışlar yaptığı. B. Profesyonel çalışanların maaşları. C. Harcamaların düşük miktarda olduğu. D. Örgüt çalışanlarının özellikle çevresel tahribatlarına dikkat çekilen çok uluslu şirketler tarafından çeşitli baskı yöntemleriyle sindirilmeye çalışıldığı. E. Çevresel duyarlılıkların aynı yöntemlerle sanayileşme sırası kendilerine gelmişken gündeme getirilmesinin Batı'nın bir oyunu olduğunu düşünülmesi. Yanıt C. Greenpeace'e yönelik eleştirilerden biri de Greenpeace harcamalarının çok ciddi miktarlarda olduğu yönündedir. 33. Greenpeace eylemlerini genellikle ne şekilde gerçekleştirmektedir? A. Engelleme, B. Tepkisizlik, C. Tanıklık etme, D. Seyirci olmama, E. Şov yapma. Yanıt C. Greenpeace'in en önemli eylem biçimi tanıklık etmedir. Buna göre aktif bir eylem tarzından çok itiraz edilen, dikkat çekilmek istenen uygulamaların olduğu mekanlarda genelde sadece hazır bulunarak ve veya pasif direniş yöntemleriyle konunun gündeme gelmesi ve tartışılması amaçlanmaktadır. 34. Gelişme yolunda olan ülkelerin yeşil barışa yönelik temel eleştirisi aşağıdakilerden hangisidir? A. Sanayileşmiş batılı ülkelerin, sanayileşmeye çalışan ülkelerin bu çabalarına yeşil barış aracılığıyla engel olmaya çalışması. B. Yeşil barışın sadece az gelişmiş ülkelerle ilgilenmesi. C. Dünya üzerinde enerji taşımacılığını ve fiyatlarını yönlendirmesi. D. Yeşil barışın temel gıda fiyatlarına yönelik spekülasyonlar yapması. E. Yeşil barış kurucularının batılı olması. Yanıt A. Gelişme yolunda olan ülkelerin yeşil barışa yönelik temel eleştirisi, sanayileşmiş batılı ülkelerin, sanayileşmeye çalışan ülkelerin bu çabalarına yeşil barış aracılığıyla engel olmaya çalışmasıdır. 35. IFRC ile ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir? A. IFRC hükümet dışı bir örgüttür. B. Bazı alanlarda dokunulmazlıkları vardır. C. Sui generis özelliktedir. D. Kızıl Haç Federasyonu'nun kısaltmasıdır. E, 1919'da kurulmuştur. Yanıt D, IFRC, Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Federasyonu'nun International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies'in kısaltmasıdır. 36. IFRC hangi ülke Kızıl Haçların desteğiyle kurulmuştur? A, ABD ve İsviçre. B, ABD ve İngiltere. C, İsviçre ve İngiltere. D, ABD ve İsveç. E, İsveç ve İngiltere. Yanıt B, IFRC, ABD ve İngiltere Kızıl Haçlarının ön ayak olmasıyla kurulmuştur. 37. IFRC tam olarak bir evrensel kapsama ne zaman ulaşmıştır? A, Soğuk Savaş sonrası. B, Birinci Dünya Savaşı sonrası. C, Dekolonizasyon sonrası. D, İkinci Dünya Savaşı öncesi. E, Dekolonizasyon öncesi. Yanıt C, IFRC tam olarak bir evrensel kapsama İkinci Dünya Savaşı ardından dekolonizasyon sonrası ulaşmıştır. 38. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi hangi ülkenin kuruluşudur? A, ABD. B, İngiltere. C, İsviçre. D, İsveç. E, Kanada. Yanıt C, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi, ICRC, uluslararası bir örgüt değil, bir İsviçre kuruluşudur. 39. IFRC'nin yürütme görevi hangisine aittir? A, Konsey. B, Genel Başkan. C, Genel Kurul. D, Yönetim Kurulu. E, Genel Sekreter. Yanıt D, IFRC'nin yürütme görevi Yönetim Kurulu'na aittir. 40. Cenevre Sözleşmeleri ve ekli protokollerle tanınan Kızıl Haç ve Kızılay amblemlerine ciddi itirazlarda bulunan ülkelerden biridir. A, İsrail. B, İsviçre. C, ABD. D, İngiltere. E, İsveç. Yanıt A, Kızılay ve Kızıl Haç amblemine en ciddi itirazlar tarihi Kızıl Aslan ve Güneş, The Red Lion and Sun amblemini kullanmak isteyen İran ile Kızıl Davut Yıldızı'nı Majin David Adom kullanmak isteyen İsrail'den gelmiştir. 41. 1979 devrimi sonrasında 1980'de Kızıl Aslan ve Güneş amblemini Kızılay ile değiştiren hangi ülke eski amblemini kullanma hakkını saklı tuttuğunu ilan etmiştir? A, İsrail. B, İsviçre. C, ABD. D, İngiltere. E, İran. Yanıt E, 1979 devrimi sonrasında 1980'de Kızıl Aslan ve Güneş amblemini Kızılay ile değiştiren İran, eski amblemini kullanma hakkını saklı tuttuğunu ilan etmiştir. 42. Hangisinde günümüzde çatışma alanında ilgili dokunulmaz statüsünü kazandıracak şekilde kullanılabilen 3 amblemden biri verilmiştir? A, Kızıl Kristal. B, Ay Yıldız. C, Kırmızı Yıldız. D, Kızıl Davut. E, Kızıl Aslan. Yanıt A, günümüzde çatışma alanında ilgili dokunulmaz statüsünü kazandıracak şekilde kullanılabilen 3 amblemin Kızıl Haç, Kızılay ve Kızıl Kristal varlığından söz edilebilir. 43. Aşağıdakilerden hangisi Kızılay'ın eski adlarından biri değildir? A, Mecruhin ve Marday-ı Askeriye'ye İmdat ve Muavenet Cemiyeti. B, Türk Kızılay'ı. C, Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti. D, Türkiye Kızılay Cemiyeti. E, Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti. Yanıt B, Türk Kızılay'ı, Kızılay'ın eski isimlerinden değil, günümüzde kullanılan isimlerindendir. 44. Türkiye Kızılay Derneği ilk olarak hangi yıl kurulmuştur? A, 1868. B, 1877. C, 1923. D, 1935. E, 1947. Yanıt A, 11 Haziran 1868 tarihinde Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti adıyla kurulan Kızılay, 1947'de Türkiye Kızılay Derneği adını almıştır. 45. Türkiye Kızılay Derneği ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A, ilk adı Mecruhin ve Marday-ı Askeriye'ye İmdat ve Muavenet Cemiyeti'dir. B, ilk olarak 1868 yılında kurulmuştur. C, istediği zamanda yardım ve bağış toplama yetkisine sahiptir. D, Tüzüğü Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe sokulmuştur. E, 1923'te Türkiye Kızılay Derneği adını almıştır. Yanıt E, Türkiye Kızılay Derneği adını 1947'de almıştır. 20. ayrımın sonu, sayfa 240.